Ayrım 2. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 15. Giriş. Kitaba Ulucanların yerini, o dönemdeki konumunu, yine o dönemdeki işlevini, idarecilerin, personelin ve en önemlisi gardiyanların fonksiyonlarını anlatmakla başlamak istiyorum. Ulucanlar, doğusunda Bahçelerüstü ve Ankara Hastanesi, batısında Kayabaşı ve Samanpazarı, kuzeyinde Sakalar ve Aktaş, güneyinde ise Cebeci ve Hamamönü semtlerinin tam ortasında bu semtlere hakim bir konumdadır. Buraya Ulucanlar Cezaevi denmesinin nedeni önündeki caddenin adının Ulucanlar Caddesi olmasındandır. Burası eskiden askeri hayvanların özellikle de süvari atlarına bakımları için daha açık bir ifadeyle at ahırı olarak kullanılıyormuş. Cumhuriyet döneminde bir dizi tadilattan geçirilerek tutuklu cezaevine dönüştürülmüş, son yıllara kadar bu işlevini sürdürmüş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş birçok ünlü ismi burada ağırlanmıştır. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ünlü yazarımız Aziz Nesin, değerli sanatçımız Yılmaz Güney, hiçbir zaman unutulmayacak olan devrimcilerimiz Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve sistemin gadrini vurmuş daha nice masum kişi gelip geçmiştir bu cezaevinden. Cezaevine düştüğümde Gün Zileli, Doğan Yurdakul, Aydoğan Büyüközlem, Orhan Bursa, Nuri Çolakoğlu, Halk Ozanı İsmail İpek ve o tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olan bugünkü Vatan Gazetesi'nin sahibi Zafer Mutlu'nun babası Latif Mutlu da burada tutukluydular. Bunlar çok kısa bir zaman sonra tahliye oldular. Ne yazık ki değerli dostum, arkadaşım ve yaşamı borçlu olduğum Yılmaz Güney'le tanışmamız işte bu ahır bozuntusu tutuk evinde olmuştur. Ulucanlar tutuk evi, birinci ve ikinci kısım olmak üzere iki kısımdır. Bünyesinde 12 adet koğuş vardır. Bu koğuşların dışında cezaevinin kuzey tarafında ikinci kısımla 9. koğuş arasında yan yana dizili iki katlı yaklaşık 20 tane 1,5 metrekarelik hücre bulunmaktadır. Ayrıca bir tane de cezaevinde çok ağır suç işleyenlerin konulduğu, hiçbir yerden hava almayan ve tabanı daima hafif ıslak olan özel bir hücre vardır. Burası birinci kısımla ikinci kısmı tam ortasındadır. Bu hücrenin hemen yanı başında da cezaevi hamamı bulunmaktadır. Bunların dışında iki kısmın arasında 3 odadan oluşan bir de cezaevi reviri bulunur. Bu revir güya sağlık hizmeti verir. Bir doktor vardır ki değme işkenceciler bunun eline su dökemez. Rahatsız olup yardım istemeye gelenlerden hiç haz etmez. Ona göre bütün tutuklular sahtekardır, yalancıdır. Hatta gardiyanlara hasta olduğunu söyleyen tutuklulara güvenmemelerini, revire getirmeden önce onları muayene etmelerini, hasta olduklarından iyice emin olduktan sonra revire getirmelerini sıkı sıkıya tembihler. Doktorun bu tutumu herkes için geçerli değildir. Zengin ve torpilli olanlara davranışı bambaşkadır. Bu tür mahkumlar hasta olsun veya olmasın isterlerse günlerce revirde kalırlar. Doktorla arkadaşlık yapar, sohbet ederler. Cezaevinin hamamı öyle herkesin her istediği zaman gidip banyo yapabileceği bir hamam değildir. Burası bir ticarethane gibi çalışır. Burayı çalıştıran kimse en üst düzey memur maaşından daha çok para kazanır. Daha açık bir deyimle burası para basar. Bu nedenle buraya garibanların gitmesi hemen hemen imkansız gibidir. Ben bu tutuk evinde tam 16 ay kaldım ama bu hamama belki de 6 defa gitmemişimdir. Bizler, yani oradaki tutuklular, banyolarımızı kendi koğuşlarımızdaki tuvaletlerde, tenekelerde su ısıtarak yapıyorduk genellikle. Benim cezaevi hamamına gitmeyişim para yüzünden değil, sapı olduğu içindi. Zaten orayı çalıştıran mahkum benden para istemeye cesaret edemezdi ama ben yine de her gittiğimde zorla da olsa verirdim. Birinci kısımda 3, ikinci kısımda 7 koğuş, bir de bu kısımların tam ortasında bebeler koğuşu ve tecrit denilen bir koğuş vardı. Yani toplam 12 koğuş. Bebeler koğuşu genellikle yaşı çok küçük olan çocukların kaldığı, diğer koğuşlarla pek irtibatı olmayan bir koğuştur. Burada 8 ve daha alt yaştaki çocuklar kalır. Bazen cezaevi mevcudu olağanüstü arttığında 4. koğuşta kalan çocukların bu koğuşa taşındığı da olmuştur. Yeri gelmişken söylemeliyim, 4. koğuş 8-18 yaş arasındaki tutuklu çocukların kaldığı, en az özgürlüğün olduğu ve cezaevinin bütün yükünü çeken, tam bir köle işlevi gören, bu şekilde muamele edilen bir koğuştur. Rahmetli büyük sanatçı, eşini ender rastlanacak kadar mert ve hümanist olan Yılmaz Güney, Soba, Pencere, Camı ve İki Ekmek İstiyoruz adlı kitabında bu koğuştaki çocukların buraları nasıl düştüğünü ve düştükten sonra neler çektiğini uzun uzun anlatmıştır. Bu eserin bir bölümünü duvar filmiyle de gözler önüne sermiştir. Benim cezaevinde kaldığım 1975-1976 yıllarında ikinci kısımda sağ görüşlü tutuklularla ülkücüler, ikinci kısımda ise sağdan ve soldan habersizler, kendilerini demokrat ve aydın kabul edenler ve o dönemde kendilerini devrimci sayanlar kalıyordu. Cezaevine düştüğümde beni de ikinci kısmın yedinci koğuşuna verdiler. Yedinci koğuş, ikinci kısmın en itibarlı koğuşuydu. O yıllarda bu tutuk evinde bir infaz savcısı, bir müdür, bir müdür yardımcısı ve sayıları yüze yakın gardiyan görev yapıyordu. Bunların dışında 3-5 tane de sivil personel vardı. İdarenin bazı birimlerinin hizmetlerini ise konusunda uzman olan tahsilli tutuklular yapıyordu. Örnek vermek gerekirse daktilo, muhasebe ve bunun gibi hizmetler. Bu yerleşik koğuşların dışında bir de tecit. Tecit denilen her gün mevcudu değişen bir koğuş vardır ki buraya tutuklanarak cezaevine ilk kez gelen tutuklular konulur. Duruma göre bir veya birkaç gün burada alıkonulduktan sonra işledikleri suçun niteliğine göre koğuşlara dağıtılırlar. Burası insanın barınacağı bir yer değildir. Tutuklanıp cezaevine gönderilen bir kişi suçlu olsun ya da olmasın, buna bakılmaksızın gardiyanlar tarafından itile kakla getirilip buraya bir paçavra gibi tıkıştırılır. Burası yaklaşık olarak 2,5 çarpı 6 eşit 15 metrekarelik bir alandır. Ama bu küçücük yerde bazen 60-70 kişilik mevcut olur. Yani buraya tıkıştırılanlar değil, oturacak yer, ayakta duracak yer bile bulamazlar bazı zamanlarda. Bizim hadise 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece oldu. Karakola gitme, savcıya ifade verme, adli tıp kontrolü, tekrar savcıyla görüşme, nöbetçi mahkeme tarafından ifademin alınması 17 Şubat gece yarısını buldu. 17 Şubat gece yarısı polis otosu ile getirilip beni cezaevine teslim ettiler. İleride sıkça bahsi geçecek olan kapı altının nöbetçi gardiyanları beni ve benimle ilgili evrakları polislerden teslim aldıktan sonra polisler orayı terk edince yaklaşık 3 metre genişliğindeki giriş kapısını hard diye açıp beni içeriye kakaladılar. Kapı yine aynı şekilde kapatıldıktan sonra kapı altının girişinde sol tarafta bulunan masaya doğru iterek yanaştırdılar. Bir taraftan beni masaya yanaştırırken bir taraftan da soruyorlardı. Suçun ne senin la? Onların sorusunu cinayetmiş diye cevapladım. Bir tanesi bu nasıl cevapla diye sertçe çıkıştı. Bu sefer ben kendilerine size verilen kağıtta suçumun ne olduğu yazılı değil mi diye karşılık verdim. Bu sefer kendi aralarında konuşmaya başladılar. Birisi diğerine şuna bakla Bayram nasıl da kabadayı kabadayı konuşuyorla. Bayram ona cevap verdi. Onun kabadayı 2 gün içinde fos diye iner. Böyle konuşarak beni masaya iyice yanaştırdılar. Sonradan baş gardiyan olduğunu öğrendiğim Hacı Yasar bana hitaben, ceplerinde ne varsa şuraya boşalt, kemerin varsa onu da çıkarıp masanın üstüne koy, dedi. Söylenenleri yaptım. Cebimden çıkan paranın bir kısmını alıkoydular. Zaten kemerim yoktu. Bu alıkoydukları paranın benim hesabıma muhasebeye yatırılacağını söylediler. Zamanı geldiğinde ihtiyacımız kadar paranın her hafta bize dağıtıldığını da ilave ettiler. Bu işlemler bittikten sonra Hacı Yaşar yanındaki gardiyan Bayram'a şunu tecrit gardiyanına teslim et de gel la dedi. Bayram gardiyan bana arkama düş de yürü la diye söylendi. Kapı altından cezaevi avlusuna 2 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Bayram gardiyan önde, ben arkada bu basamakları çıkıp avludan 25-30 metre kadar yürüdük. Önümüze fazla yüksek olmayan bir bina çıktı. Bu binanın önünde durduk. Binanın ön tarafında avluya bakan bir pencere var. Bayram gardiyan bu pencereyi tıklatarak içeriye, "Labiriniz dışarıya çıksın, mahkum getirdim," diye seslendi. İçeriden 3 gardiyan birden çıktı. İşlerinden biraz kısaca boylu olanı gayet yumuşak bir tavırla bana, "Geçmiş olsun hemşerim. Şansından içerisi de çok kalabalık," diye söylendi. Ben hiç ses etmedim. Çünkü ona cevap verecek takatim yoktu. Ne olursa olsun bir an önce hiç değilse oturup yorgunluk atacak bir yere varmak istiyordum. İşlerinden bir başkası elindeki anahtarla yan taraftaki oldukça alçak olan kapıyı açıp bana "Gir hemşerim," diye içeriği gösterdi. Ben içeri girdikten sonra kapıyı tekrar kilitlediler. İçeriye girdiğimde gördüğüm manzara insan kanını donduracak derecede berbattı. İçeride 5-6 tane çift katlı tahtadan yapılmış ranza var. Hem bu ranzalar hem de ranzalardan boş kalan teçhiz zemini tıklım tıklım dolu. Ranzalardan boş kalan o odanın ortasında içerideki insanlar birbirinin üzerine yatmış. Adım atacak bir karış yer yok. Ben ne ileri gidebiliyorum ne de olduğum yere oturabiliyorum. Yorgunum, bitkinim. 2 gündür ne uyku uyumuşum ne de doğru dürüst yemek yemişim. Ne yapacağımı şaşırdım. Zor şer olduğum yere çömeldim. Bu arada saate bakmak geldi aklıma. Kolumdaki saati gözüme doğru uzattım fakat saati görmem mümkün olmadı. İçerisi öyle loş, öyle loş ki önünüzdeki insanları seçmeniz mümkün değil. Kısacası kolumdaki saati okuyamadım ama tahminime göre gece yarısı 24 civarıydı. İçeride insan nefes almakta zorlanıyor. Mevsim kış, hava oldukça soğuk. Küçücük 2 tane pencere var. Onu da kapatmışlar, içerisi leş gibi kokuyor. Ben çömeldiğim yerde olup bitenleri düşünmeye başlıyorum. O güne kadarki yaşantım bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlıyor. Bu arada içim geçmiş, uyuyakalmışım. Uyandığımda gün hafifçe ağarmaya başlamış, bunu içeriden fark edebiliyorsun. Kendimi şöyle bir yokladım, kas katı kesilmişim. Boynum boğazım sanki donmuş gibi, kıpırdatamıyorum. Biraz kendimi zorlayarak hareket etmeye çalıştım. Bu zorlama sonrasında elim, ayağım ve bedenimin bir kısmı hafif hafif açılmaya başladı. Daha sonra biraz daha çaba sarf ederek ayağa kalktım. Şöyle etrafı kolaçan ettim. Görülen manzara yürekler acısıydı. Gördüğüm kadarıyla kiminin üstü başı paramparça, kiminin ağzı gözü kan içinde, kimi ise son derece şık giyimli. Önümde kıpırdayarak uyanmaya çalışan, yaşı benim yaşıma yakın biri var. Bu kişinin iyice uyanıp açılmasını bekledim. Amacım bu arkadaşla konuşmak. Eğer biliyorsa sabah bizi nelerin beklediğini ondan öğrenmek. Yaklaşık 10 dakika kadar bekledim. Önümdeki arkadaş iyice uyku mahmurluğunu üzerinden attıktan sonra benden önce davranarak bana döndü ve geçmiş olsun arkadaş, gece mi geldin diye sordu. Ben de kendisine evet gece geldim diye cevap verdim. Ben sormadan o anlatmaya başladı. Kendisi gündüz saat 14 gibi gelmiş buraya. Yeni mahallede radyo teyp gibi elektronik malzeme satışı ile ilgili dükkanı varmış. Farkına varmadan hırsızlık malı satın almış. Ona bu hırsızlık malı satan kişi yakalanmış ve eşyaları ona sattığını söylemiş. O kişi de oradaymış. Eliyle işaret ederek işte şu şerefsiz diye hırsızın olduğu yeri gösterdi. Fakat orası öyle kalabalık ki bir de hava tam ışımamış, adamı seçmek mümkün değil. Her ikisini de tutuklayıp getirip buraya tıkmışlar onun tabiriyle. Ben de ona geçmiş olsun inşallah çabuk çıkarsın dedim. Ben kendisine hiçbir şey sormadan o yine anlatmaya başladı. Dışarıda kendisinden başka kimsesi yokmuş. Kendisi içeride kaldığı sürece dükkanı kapalı kalacakmış. Eşinin tahsili olmadığı için dükkanı çalıştıramazmış. Çankırı'dan 10 sene önce gelmiş Ankara'ya. Çalıntı malı alırken satıcıdan şüphelenmiş ama ucuzluğuna dayanamayıp şeytana uyup istemeye istemeye almış yine de. Bunları anlatırken neredeyse ağlayacak. Sık sık mahvoldum, bittim, ödenecek bir sürü senedim var diyerek durmadan dövünüp duruyor. Ben kendi derdimi unuttum, onu teselli etmeye çalışıyorum. Fakat teselli olmaya hiç niyeti yok. Ona, üzülme hemşerim, olur böyle şeyler, insanın başına her iş gelebilir dedikçe, o sakinleşeceği yerde daha da beter işkilleniyor. Sonunda daha fazla dayanamayıp yelkenleri indirdi, başladı hıçkırı hıçkırı ağlamaya. Baktım ki onu teselli etmek işe yaramıyor, artık hiçbir şey söylemedim. O arkadaş doya doya ağladı, nice sonra ağlaması durdu. Bu arada havada iyice ışımaya yüz tutmuştu. Saat aşağı yukarı sabahın 7'sine geliyordu. Dışarıda ayak sesleri çoğalmaya başladı. Gardiyanlar nöbet değişimi yapıyorlarmış. Yukarıda da söylediğim gibi bu tutuk evinde 100 kadar gardiyan var. Yarısı gündüz, yarısı gece değişerek görev yapıyorlarmış. Bu arada tecridin dip tarafından birisi yüksek sesle "Arkadaşlar, herkes yanında uyuyan arkadaş varsa uyandırsın. Biraz sonra kapı açılıp sayım yapılacak." diye bağırarak orada bulunanları uyarıda bulundu. Bu konuşmadan sonra hem gürültü hem de hareketlenme arttı. Dip taraftan oradakileri uyaran kişi, kamyon faresiyle kaplı, her yıl birkaç defa cezaevine girip çıkan cezaevi müdavimlerindenmiş. Bu kişi cezaevini hafif suçlardan tutuklanıp ilk defa biçenleri hemen kafa kola alır, onlara itiraz dilekçesi yazarak tabir caizse bu garibanları söğüşlermiş. Yukarıdaki uyarıyı yaptıktan sonra bu faaliyetine hiç ara vermeden başladı. Kamyon faresinin söylediği gibi sabahın 7:30'unda tecridin kapısı açıldı. İçeridekileri dışarı çıkarttılar, tecridin önüne ikişerli dizdiler. Gardiyanlardan birisi sağdan say diye komut verdi gayet sert bir sesle. Biz denileni yaptık. Tam 53 kişi. O anda 5 gardiyan vardı sayın mahallinde. Bunların ikisi gece vardiyasında çalışan, ikisi nöbeti devralan, birisi de kısım başgardiyanıymış. Tabii bütün bunları daha sonra öğrendim. Sayım bittikten sonra sayımı yaptıran gardiyan oradakilere yani bize yine aynı sertlikte "Allah kurtarsın arkadaşlar" diyerek nöbeti alacak olan diğer gardiyanları bizi teslim etti. Daha sonra diğer arkadaşıyla birlikte orayı terk ettiler. Orada kalan 3 gardiyandan biri kısım başgardiyanıymış. İsminin sonradan Doğan Yılmaz olduğunu öğrendiğim bu zat saçı uzun olanları tek tek sıradan ayırdı. Tecrit kapısının ağzında olduğum için dışarıya ilk ben çıkmıştım. Dolayısıyla sıranın ilk başında da ben vardım. Tabiatıyla ilk beni çıkardı. Devir teslim ve saçları uzunların ayrılması işlemleri yapılırken 1.65 boylarında hafifçe kamburumsu, 30 yaşlarında biraz yalaka taburlu biri, elinde bir saç kesme makinesi, omzunda beyaz bir bez, diğer elinde bir tabure ile gelip tecritin önünde vaziyet aldı. Kısım başgardiyanı Doğan Yılmaz beni işaret ederek, en baştayız ya, geç bakalım şöyle dedi ve berberin getirip tecridin önüne koyduğu tabureyi gösterdi. Bu arada benim suçumu ve ne iş yaptığımı da sordu. Ona suçumun cinayet, mesleğimi müteahhitlik olduğunu söyledim. Doğan Yılmaz berbere dönüp, İbo şu ağayı güzel bir müteahhit tıraşı yap diye talimat verdi. İsminin ya da lakabının İbo olduğunu öğrendiğimiz, daha sonra canciğer olduğumuz Yılmaz Güney'in de çok sevdiği ve adına şiirler yazdığı berber, Doğan Yılmaz'a emrin olur başefendi dedi ve beni tabureye davet etti. Başladı saçımı kesmeye. Fakat makine kör ya da kasıtlı yapıyor. Adam saçımı kesmiyor, adeta yoluyor. Canım yanmaya başladı. Ben can havliyle berbere yüksek sesle ne yapıyorsun be, neden doğru dürüst kesmiyorsun diye çıkıştım. Benim bu çıkışmamı Doğan Yılmaz da duydu ister istemez. Bana oldukça sert bir şekilde, ey müteahhit bozuntusu, bana bak bana, burası Tunalı Hilmi kuaför salonu değil, anlıyor musun? Cezaevi, cezaevi diye bağırdı. Ben de kendisine aynı ses tonu ile, adam saçımı kesmiyor, yoluyor. Eğer saçımı kesmeyip de yolacaksa, makineyi bıraksın, cevabını verdim. Tam bu sırada, ikinci kısmın dış avluya açılan kapısından Yılmaz Güneş çıktı. Oldukça uzun boylu, sırtında lacivert kalın bir palto, ayağında siyah, yeni boyanmış bir ayakkabı. Tecridin önünde tıraş için sıra bekleyen bizlere döndü, hafifçe öne doğru eğilip sol elini göğsüne koyarak gayet yumuşak, hafif burnundan çıkan bir sesle "Geçmiş olsun arkadaşlar" diyerek bizleri selamladı. Biraz önce nara atan, kükreyen başgardiyan Doğan Yılmaz, Yılmaz Güney'i görünce komutanını görmüş asker gibi hazır ol vaziyetine geçip "Günaydın Yılmaz abi" diyerek neredeyse yere yatar derecede eğildi. Yılmaz Güney'i yakın gözde ilk o zaman gördüm. Bu arada tıraş durmuş, berber de dahil bütün millet Yılmaz Güney'e bakıyordu. O gözden uzaklaşana kadar sanki bütün oradakiler yere çakılmış gibi yerimizden kıpırdamadan onu seyredaldık. Bu arada ben Doğan Yılmaz için "Eğer seni ben karşında kazık gibi dikip el pençe durdurmazsam bana da yazıklar olsun" diye içimden geçiriyordum ki cezaevi hoparlöründen "Avni Bektaş, acele müdür beyin odasında bekleniyorsunuz. Avni Bektaş, acele müdür beyin odasında bekleniyorsunuz." diye anons başladı. Başımın yarısı tıraşlı, yarısı saçlı. Tıraşlı olan yere tıraşlı demek için bir şahit lazım. Kelimenin tam anlamıyla eşek tıraşı yapmışlar. Bunu sonradan öğrendim. Kafamın makineden geçmiş yerleri yan yana döşenmiş tren yolu gibiymiş. Bu durumu bana müdürün odasındaki arkadaşlar söylediler. Doğan Yılmaz'ın ve berberin eli ayağı tutuştu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ben hemen tabureden fırladım. Doğan Yılmaz'a "Müdür beyin odası neresi?" diye sordum. Doğan Yılmaz bana cevap vermeden yanındaki gardiyanlardan birine "Ali, Avni Bey'i müdür beyin odasına götür." diye emir verdi. Ali gardiyan, genç, 25-30 yaşlarında, bana karşı çok saygılı davranıyor. Benimle birlikte yürürken bir mahkumla değil de bir büyüğüyle yürür gibi. Hareketleri saygılı ve terbiyeli. Birlikte yan yana yürüyoruz. İkına sıkına bana, "Ağabey, izin verirsen sana bir şey sormak istiyorum." dedi. "Sor bakalım," dedim ben de. Ali biraz durakladı, yutkunur gibi yaptı. Sonunda, ''Soyadın Bektaş, Alevi misin ağabey?'' diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. ''Evet, ben Aleviyim.'' diye cevap verdim hiç tereddüt etmeden. ''Zaten ben hayatım boyunca hiçbir yerde, hiçbir şekilde Aleviliğimi saklamadım. Beni tanıyan herkes Alevi olarak bilir ve bundan da hiç zarar görmedim, hatta bana çok faydası olmuştur da diyebilirim.'' Benim bu cevabımdan sonra Ali, gardiyan daha da içten ve saygılı davranmaya başladı. Kendisinin de Alevi olduğunu, burada 7-8 tane Alevi gardiyanın bulunduğunu, bunlardan ikisinin dayısı olduğunu, dayılarından birisinin baş gardiyanlık yaptığını ve isminin Seyit Deniz olduğunu, bir tanesinin de biraz evvel nöbeti devreden Cemal Deniz adındaki kısa boylu gardiyan olduğunu, Çorum'un Sungurlu ilçesinden okluklarını bir çırpıda anlattıktan sonra bana Şekip Şah'a doğruyu tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de kendisine hem Şekip Şah'a doğruyu hem de Hüseyin Çırakman'ı çok iyi tanıdığımı, hatta Hüseyin Çırakman'ın arkadaşım ve dostum olduğunu, Ankara'ya her geldiklerinde bana mutlaka uğradıklarını söyledim. Ali gardiyan, bu konuşmadan sonra daha da çok sevindi. Sonra bana dönerek, Bektaş ağabey, bir emrin olursa hiç çekinmeden bize söyleyebilirsin. Ben şimdi gider, Seyit dayıma da senden bahsederim. Kendisi birinci kısım nöbetçisi, Cemal dayım da gece nöbetinde, ona da söylerim. Biz sana, burada olduğun sürece her türlü yardımı yaparız. Hiç çekinmeden her arzunu bize söyleyebilirsin, dedi. Bu arada idareye gelmiştik. İdare binası benim akşam gardiyanlara teslim edildiğim kapı altı girişinin sağ tarafında, iki katlı odaları sağ tarafa, güneye bakan, diğer binalara göre biraz daha derli toplu ve bakımlı bir bina. İdareye de yine kapı altından iki basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. Merdivenin başında bir kapı var. Bu kapı büyükçe bir koridora açılıyor. Koridorun sağ başındaki İlk oda, cezaevi müdürünün makam odası. Oldukça geniş ve şık döşeli. Biz Ali gardiyanla bu kapıdan koridora girdik. Ali hemen ceketinin düğmelerini ilikleyip vaziyet aldıktan sonra yavaşça müdürün odasının kapısını tıklattı. İçeriden gel sesi geldikten sonra kendisi yavaşça geri çekilip bana eliyle buyur diye işaret etti. İçeri girdiğimizde hayatım boyunca unutmadığım ve asla unutmayacağım bir manzara ile karşılaştım. Yaşamım boyunca minnetle şükranla yad edeceğim bu anıyı. Müdürün odasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın en üst düzey yöneticilerinden yüksek mühendis mimar arkadaşım, dostum İlhan Ayar, Yaşar Çehrili, rahmetli Naci Uca, H. Avni Turnagöl, Sedat Olgay, saygıdeğer manevi ağabeyim, aile dostum, aynı bakanlığın personel daire başkanı Abidin Subaşı, Orhan Eken, Antalya Bayındırlık Müdürü Güngör Dabak ve şu anda hatırlayamadığım 10 kadar bayındırlık mensubu vardı. Kimi koltuklarda, kimi sandalyelerde oturmuş, merakla beni bekliyorlar. Ben odaya girince müdür de dahil hep birden Rab diye ayağa fırladılar. Yine hepsi birden etrafında daire oluşturup başladılar bana sarılıp öpmeye. Biri bırakıyor, diğeri sarılıyor, öpüyor. Kimin ne konuştuğu anlaşılmıyor, herkes bir şeyler söylüyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu durum 10 dakika kadar sürdü. Ortalık biraz yatışınca, onu da her zaman saygıyla andığım ve anacağım müdür İrfan Sönmel de bana sarılıp öptükten sonra, ''Geçmiş olsun Avni Bey. Arkadaşlarınız deminden beri sizden bahsediyorlar. Doğrusu onlar da inanamıyor, ben de inanmıyorum bu olaya. Neyse, hayırlısı olsun. İnsanız, şaşmaz düşmez bir Allah, başımıza her şey gelebilir.'' dedikten sonra ilave etti. ''Hiç canını sıkma. Burada sana çok iyi bakarız.'' Bir sıkıntın olduğunda hiç çekinmeden bana gel. Ben şimdi baş gardiyana tembih ederim. Ne zaman istersen bana ulaştırır seni. Biraz sonra hemen seni koğuşa versinler. Hangi tarafta kalmak istersin? Ben bu sözlerden hiçbir şey anlamadım. Bu durumu fark ettirecek derecede suskun suskun etrafa bakmaya başladım. Benim bir şey anlamadığımı fark edince ne demek istediğini kısaca anlattı müdür. Birinci ve ikinci kısımda kalan tutukluların kimlerden oluştuğunu. Bana laf bırakmadan İlhan Ayar cevap verdi. Müdür bey, Avni hem Bektaşi'dir hem de sosyal demokrat. Ona göre bir yer verin. Bu konuşmalardan sonra müdür dile bastı. Gelen gardiyana, oğlum bana Şevki'yi çağır, çok acele gelsin dedi. Aradan çok geçmeden içeriye ince uzun boylu, sarışın, çakır gözlü, omzunda bir sürü sırma olan birisi girdi ve çakı gibi dikildi müdürün karşısında. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz dedi. Ben farkında değilim. Fakat Şevki, baş gardiyan müdürün odasına Girince kafama dikkati çekecek derecede bakmış olacak ki bir anda bütün gözler benim üzerimde kilitlendi. Ben arkadaşları görünce kafamın acısını da yarım tıraşlı olduğumu da unutmuşum. İlhan Ayar müdüre sitemli bir tavırla ''Müdür bey, bu hal ne böyle?'' diye sordu. Müdür, baş gardiyan Şevki'ye çok sert bir tavırla ''Sen mi yaptırdın bu tıraşı?'' diye çıkıştı. Şevki, mosmor kesilmiş bir vaziyette ''Hayır efendim, benim haberim yok. Doğan nöbetçi, orada o yaptırmıştır.'' cevabını verdi. Bu cevaptan sonra müdür Şevki'ye ''Çabuk, hemen tıraşı durdurun, hiç kimse tıraş olmayacak. Ben size kaç kere söyledim, yeni gelen tutukluları tıraş etmeyin diye. Bunların çoğu bir veya birkaç gün sonra tahliye oluyorlar. Bu durum kaç defa şikayet konusu oldu. Neden laf anlamıyorsunuz, kendi başınıza hareket ediyorsunuz?'' diye söylendi. Ben hemen araya girerek, ''Müdür bey, benim bu gece kaldığım yer çok kalabalık. Oradaki insanlar üst üste yatıyorlardı. Ben orada eşiğin üstüne oturabilmek için bir hayli uğraşmak zorunda kaldım. Bunları bir yerlere yerleştirmek mümkün değil mi acaba?'' diye sordum. Böylece ilk icraatımı yapıyordum. Benim bu sözüm üzerine müdür Şevki'ye, ''Hemen tecridi koğuşlara verin. Avni Bey'i de 7. koğuşa ver. Ekip başı Çamoğlu'na söyle, iyi, rahat edeceği bir yer ayarlasın.'' talimatını verdikten sonra, ''Haydi, şimdi sen git dediklerimi yap, ben biraz sonra Avni Bey'i koğuşa gönderirim.'' dedi. Şevki odadan çıktıktan sonra, sabahın köründe koşup cezaevine gelen arkadaşlar bana, ''Yahu derdin neydi, insan bu kadar içki içer mi?'' diyerek, ellerindeki tam sayfa benimle ilgili haberle kaplı olan Günaydın gazetesini gösterdiler. 18 Şubat 1975 tarihli Günaydın gazetesinin tam sayfayı oluşturan haberi, yazılabilecek en büyük puntolarla, bir avuç leblebi ile bir büyük rakı içen mimar müteahhit Avni Bektaş, tek kurşunla 14 yıllık 6 aylık hamile eşini öldürmüştür diye manşet atmış, gazetenin ön sayfasını eski eşimin yıllar önce hamileyken çekilmiş bir resmi, yine maktulü için benim kiralayıp dayayıp döşediğim evdeki sehpanın üzerinde duran bir büyük boş rakı şişesi, içi tıklım tıklım izmarit dolu birkaç tane kül tablası, bir tabağın içine bir miktar leblebi ve bir kayık tabakta bir dilim beyaz peynirle süsleyip kendilerine göre şahane bir mizansen hazırlayarak haberi yayınlamışlar. Bu gazetede benim Çankaya Emniyet Amirliği'nde çekilmiş acayip görünümlü birkaç tane resim de basılmış. Bu resimleri öyle çekmişler ki görenler şak diye katil damgasını hiç tereddüt etmeden basabilirler. Her resmin altında gayet ustaca uydurulmuş yazılar var. Arkadaşlarım bana uzattıkları gazeteye şöyle bir göz attıktan sonra adeta kanım iliğim kurudu. Ne diyeceğimi, onlara olayı nasıl anlatacağımı o an çıkaramadım. Olaydan sonra beni Necati Bey Caddesi'ndeki Çankaya Emniyet Amirliğine götürmüşlerdi. Nöbetçi savcı gelip ifademi aldıktan sonra basına haber vermişler. Olay gecesinin ertesi sabahında bir sürü gazeteci gelmiş, hem benimle konuşup hem de resimlerimi çekmişlerdi. Fakat benim söylediklerimle Günaydın gazetesinde yazılanların en ufak bir bağlantısı yoktu. Tamamen uydurma ve gerçek dışıydı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.